Haber Radyosu. Her zamanki ses, her zamanki tempo.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Bugün 10 Mayıs Salı, RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. Mayıs gününün getirdikleri 10 Mayıs gününde yaşanacaklar ve yarın neler olacak? Hep beraber yeni bir projeksiyona hazırız. Sabahları enerji doluyuz. RSFM mikrofonlarından ve tabii ki antenlerinden bu enerjiyi size de ulaştırıyoruz efendim. Neler konuşacağız, neler anlatacağız bugün? Panama belgelerinde ikinci bölüm yayınlandı sevgili dostlar. İkinci bölümde Türk şirketlerinin adı var. Acaba kaç Türk şirketinden söz ediyor Panama belgeleri? Birazdan aktaracağız. Ayrıca dünyada kaç yerde vergi cenneti var? Panama belgelerinde adı geçen yer Panama tabii ki. Ama vergilerin kaçırıldığı, iş adamlarının tercih ettiği başka memleketler var mı dünyada? Var tabii. Buralar nereleri? Birazdan sayacağız efendim. Amerika'da yakalanıp tutuklanan, tırnak içerisinde hayırsever iş adamı Rıza Sarraf, sevgili dostlar, mahkemeye çıktı, ifade verdi. Yüz binlerce belge inceleniyormuş. Savcı öyle söylüyor. Mahkemede de tek kelime etmiş Rıza Sarraf. Tek bir şey söylemiş. Acaba Rıza Sarraf ne söyledi mahkemede? Aktaracağız efendim. Yine Vali Hüseyin Avni Coş, yine olay. Sevgili dostlar, Sakarya valisi Hüseyin Avni Coş eskiden Adana valisiydi. Hatırlayacaksınız, bir vatandaşa hakaret ettiği ileri sürülmüştü. Görüntülere de yansımıştı Hüseyin Avni Coş. Şimdi de korumaları başrolde. Vali Coş'un korumaları nasıl coşmuş, neler yapmış? Aktaracağız efendim. Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev yapan eski milletvekilleri bir çağrıda bulunmuş MHP Genel Merkezi'ne. Evet, eski milletvekilleri, önemli isimler var aralarında. Tunca Toskay var, Durmuş Yılmaz var, Reşat Doğru var. Genel Merkez'e çağrıda bulunmuşlar. Demişler ki şu kongreyi toplayın, inat etmeyin. Kongreyi toplamazsanız MHP olarak çatışmaya sürükleniriz demişler. Başka neler demişler onu da aktaracağız. Ayrıca iş adamı Jack Kami. Sevgili dostlar, Jeffrey Kami, özür dilerim, 28 Şubat diye bir darbe yoktur demiş. Neden böyle bir şey söylemiş, onu da aktaracağız efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dava üstüne dava. Almanya'da yeni bir dava daha açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı. Bu kez kime dava açtı? Söyleyeceğiz, gazetelerde de var. Ayrıca Türkiye'den ödül almış bir tarihçi, Hollandalı bir tarihçi, madalyasını ve ödülünü iade etme kararı almış. Evet, Türkiye'den aldığı ödülü ve madalyayı iade edecek. Acaba neden? İktisadi Kalkınma Vakfı Avrupa Birliği ile ilgili çalışıyor. Böyle bir vakıf biliyorsunuz, bir anket yapmış. İktisadi Kalkınma Vakfı İKV'nin anketinde Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz diyenlerin oranı nedir? Onu da aktaracağız. Başbakan Davutoğlu veda ziyaretlerine başladı sevgili dostlar. Evet, Başbakan Davutoğlu hem AK Parti Genel Başkanlığından hem de Başbakanlıktan ayrılacağını açıklamıştı. Buna mecbur kaldım demişti. Veda ziyaretlerine Genelkurmay'dan başladı ve orada bazı açıklamalar yaptı Davutoğlu. Davutoğlu'nun sesinden hatırlayacağız. Kamuoyu araştırma şirketi ABG araştırma şirketinin sahibi Adil Gür. Davutoğlu giderse AK Parti'nin oylarında oynama olur mu, kırılma olur mu diye sorulmuştu. Adil Gür cevaplamış, demiş ki patron değişmediği için AK Parti'de büyük oy kırılması beklemiyorum demiş. Patron. Kim patron? Adil Gür kimi kastetti? Onu da sesinden aktaracağız. Kilise bağlanacağız. CHP Kilis Heyeti Başkanı Öztürk Yılmaz RSFM'e konuştu. Kilis'te ticaret bitmiş durumda dedi. Hatta Kilis Suriyelileşiyor dedi. Suriyeliler Kilis'ten ev, arsa ve dükkan satın alıyormuş. CHP Kilis Heyeti Başkanı Öztürk Yılmaz'a kulak vereceğiz. Ayrıca Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da RSFM'e konuştu ve Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki gelişmeler soruldu kendisine. Meral Akşener Demokrat Parti'nin başına geçer mi? Geçerse Demokrat Parti kendisini buyur eder mi? İşte Gültekin Uysal bunu yanıtladı, onu da aktaracağız. Hem Panama belgeleri, hem Pelikan dosyaları, hem de Türkiye'deki iddialar, yolsuzluk ve rüşvetle ilgili iddialar sevgili dostlar. Bütün bunları önemli bir isme soracağız. Uluslararası Şeffaflık Derneği Türkiye Başkanı Oya Özaslan. İlerleyen dakikalarda programımızın son bölümlerinde bize katılacak. Sevgili dostlar, hem Panama belgelerini soracağız, hem Pelikan dosyasını, hem de Türkiye'deki diğer iddiaları. Uluslararası Şeffaflık Derneği ile şeffaf şeffaf konuşacağız hepsini. Tabii her sabah olduğu gibi gazetelerin birinci sayfalarını ve manşetlerini de sizlere aktaracağız sevgili dostlar. Bütün hızımızla Burası Türkiye başladı efendim.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Amerika'daki Reza Zarrab davası mahkemeye sunulan belgeler, Başsavcı Preet Bharara'nın açıklamaları ve Amerikan basınında hakkında sıkça çıkan yazılarla her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Adeta dallanıyor, budaklanıyor Rıza Sarraf davası. Türkiye'de kapatılmıştı bu dava, hatırlayacaksınız. Savcılar falan değiştirilmişti apar topar. Ve Rıza Sarraf davası Türkiye'de üstü örtülmüştü. Ört ki ölem denmişti. Ama Amerika'da gördüğünüz gibi hukuk, adalet, mahkemeler kendi yolunda yürüyor. Hiç kimsenin müdahale etme gibi bir davası, bir sıkıntısı yok. Zaten ettirmezler de. Hele ki bir siyasetçi bir davaya müdahale etmeye çalışsın bakalım. Aman Allah, neler olur neler. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nden edinilen 27 Nisan tarihli Zarrab duruşmasının resmi tutanaklarında Başsavcı Bahara'nın yardımcısı Sid Camarayo'nun davaya sunacakları belgelerin yoğunluğuna dikkat çekmiş. Yüz binlerce belge inceleniyor demiş Başsavcının yardımcısı sevgili dostlar. Rıza Sarraf'la ilgili tonla belge varmış, çuval çuval. Elektronik posta yazışmaları, banka hesapları, telefon kayıtları, bunlar binlerce sayfa tutuyormuş ve hepsi tek tek inceleniyor. Rıza Sarraf acaba kimlerle konuştu? İnceleniyor. Türkiye'de kimlere telefon açtı? Kimlere elektronik posta mesajı gönderdi? Bu isimler arasında bakan var mıydı? Vatandaş var mıydı? Milletvekili var mıydı? Gazeteci var mıydı? Kim vardı? ya da başbakan var mıydı mesela? Hepsi inceleniyor. Dava için 16 Haziran'a kadar süre verilmiş. Çünkü bu belgeler incelenecek. Başsavcı Bahara'nın ofisinin bu hamlelerle avukatın işini zorlaştırmaya çalıştığı da iddia ediliyor. 16 Haziran'da belirlenecek olan duruşma takviminde Ekim ayından önce oturumların başlaması beklenmiyor. Dava sürecinin 1,5 yıl alabileceği tahmin ediliyor sevgili dostlar. Evet, binlerce belge inceleniyor Rıza Sarraf'la. Hayırsever iş adamımızla ilgili sevgili dostlar. Öyle sevlenmişti Türkiye'de. Ben o yüzden böyle söylüyorum. Öyle değil mi? Türkiye'de Rıza Sarraf için böyle söylenmemiş miydi? Sayın Başbakan böyle dememiş miydi? Hayırsever bir iş adamı demişti. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı mı demişti? Türkiye'de de 70 küsur gün hapiste kaldıktan sonra hapisten çıkmış ve daha sonra davayı açan savcılar davadan el çektirilmişti. Dava kapanmıştı. Türkiye'de kapanan dava Amerika'da açıldı. New York'taki davada Rıza Sarraf tek bir kelime etmiş sevgili dostlar. Mahkeme başkanına başkanı bir şey sormuş. Rıza Sarraf mahkemede tek bir kelime etmiş. Demiş ki I understand demiş. Yani anladım. Şırnak'ta temizlik %81 tamam diyor gazeteler. Terör örgütü PKK mensuplarına yönelik 57 gün önce Şırnak'la Mardin'in Nusaybin ilçesinde başlatılan operasyonlar sürüyor. Şırnak'ta %81 temizlenmiş. Nusaybin'de ise %60 oranında operasyonlar tamamlanmış. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 677'ye ulaşmış. Sevgili dostlar, öldür öldür bitmiyor gördüğünüz gibi. Şırnak, Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin, Yüksekova ve Sur'da bugüne kadar teröristlerce tuzaklanan, ağırlıkları 10 ila 500 kilo arasında değişen 5079 adet patlayıcı ele geçirilmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarınca 14 Mart'ta başlatılan Şırnak'taki Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi Operasyonu ve Nusaybin'deki Atmaca 7 Operasyonu sürüyor. Sevgili dostlar, Şırnak'ta %81 oranında, Nusaybin'de ise %60 oranında operasyonlar tamamlanmış. Bu arada Türk askerlerine de Türkiye'nin dört bir yanından moral mesajları gidiyor. Sevgili dostlar, sadece moral mesajları gitmiyor. Bakın, aynı zamanda yiyecek, içecek, hatıra eşyalar, elle örülmüş eldivenler, kadınların elde ördüğü bereler, atkılar, kazaklar Mehmetçi'ye gidiyor. Sevgili dostlar, Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada Şırnak ve Nusaybin'de terör operasyonuna katılan güvenlik güçlerine vatandaşların gönderdiği ikram malzemelerinin ve öğrencilerin kaleme aldığı mektupların da moral ve destek verdiği ifade edildi. Mektuplar yazıyormuş öğrenciler. Mehmetçik abi, subay abicim, komutanım diye mektuplar yazıyormuş. Sevgili abilerim, yüreklerimiz sizinle diyorlarmış. Şehitler ölmez, vatan bölünmez gibi ifadeler, şiirler yazıyorlarmış. Kadınlarımız, annelerimiz dolma sarıp yolluyorlarmış Mehmetçiklere. Öte yandan şehit haberleri de maalesef gelmeye devam ediyor. Nusaybin ve Hatay'dan da iki şehit haberi daha geldi dün. Başbakan Davutoğlu veda ziyaretlerinin ilkini Genelkurmay Başkanlığı'na yaptı sevgili dostlar. Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyaret etti Başbakan Davutoğlu. Başbakanlığının da son günleri. AK Parti Genel Başkanlığı'nın da son günleri. Gerçi yeni hükümet kuruluncaya kadar göreve devam edecek başbakan, ama yine de 20 aydan fazladır süren Başbakanlık görevi artık yavaş yavaş sona erecek. Mecburiyetten dedi Davutoğlu, bildiğiniz gibi yaptığı açıklamada. Mecburen bırakıyorum dedi. Genelkurmay'a veda ziyaretinde bulundu Başbakan Ahmet Davutoğlu ve şunları söyledi.
78 milyonun huzuru ve güvenliği için gece gündüz çaba sarf eden silahlı kuvvetlerimizin varlığı geleceğimizin en önemli teminatlarındandır. Gerek terörle mücadele konusunda, gerekse Suriye'de ve Irak'ta üstlenilmesi gereken vazifeler konusunda silahlı kuvvetlerimiz her zaman güç ve kapasitesiyle devletimizin kudretini temsil etmiştir. Özellikle kritik ilçelerdeki operasyon kararlarında da yine hep birlikte omuz omuza çalıştık.
Evet, Başbakan Davutoğlu omuz omuza çalıştık dedi Genelkurmay ziyaretinde yaptığı açıklamada. Peki Kilis'te neler oluyor? Kilis'e adeta yağmur gibi roket yağıyor ve hayatını kaybedenlerin sayısı sevgili dostlar Ocak ayından bu yana 21'e yükselmiş durumda. Terör örgütü IŞİD'in gönderdiği roketler nedeniyle şimdiye kadar 21 kişi hayatını kaybetti. Buna karşılık devletimiz ne yapıyor? Size aktarmıştık bu mikrofonlardan ve Twitter'da da paylaşmıştık sevgili dostlar. Devletin acil durum örgütü AFAD, Başbakanlık Afet İşleri ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı bir broşür bastırmış ve halka dağıtmıştı. Broşür sevgili dostlar. Roket atıldığını hissederseniz panik yapmayınız. Hemen en yakın çukura giriniz. Roketin düştüğü yerden uzak durunuz. Ama yetkililere bilgi veriniz diye fotoğraflı, şekilli bir broşür bastırmış, halka dağıtmıştı. İşte Kilis'teki en ciddi önlem bu. Anadolu Ajansı'na konuşmuş AFAD Başkanı sevgili dostlar Fuat Oktay. Bastırılan broşürle ilgili eleştiriler sorulmuş kendisine. Evet, bu broşürle ilgili AFAD Başkanı, kelime ve resimlerle ilgili bazı hatalar yapmış olabiliriz demiş. Ama yine de bu broşürün hazırlanmasında arkadaşlarımızın sahada gerçekten ciddi bir alın teri var demiş. Roket mermisi düşmelerine karşı bilinçlenin başlığıyla yayınlanan broşürle ilgili eleştirilerin aslında kısmen haklı olduğunu da söylemiş. Kelimeler daha dikkatli kullanılmalıydı, resimler daha dikkatli seçilmeliydi demiş Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Fuat Oktay. En azından öz eleştiri yapmayı bilebilen bir kamu yöneticisi, çok şükür. Böyle kamu yöneticileri varmış, kalmış demek ki Türkiye'de sevgili dostlar. Çünkü eleştirileri hemen bir yerlere çekip o darbecidir, bu gezicidir, bu bilmem necidir, bu sağcıdır, bu solcudur, bu kötü niyetlidir filan diyerek hemen topu taca atmayı çok iyi öğrenen kamu yöneticileri, devlet memurları o kadar çok ki sevgili dostlar. En azından AFAD Başkanı, evet bazı hatalar yapmış olabiliriz, bu broşürü biraz abartmış olabiliriz diyerek öz eleştiri yapmayı bilmiş. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Kilis'e bir heyet gönderdi sevgili dostlar. Kilis'te incelemelerde bulundu. Kilis bitmiş durumda, açık söyleyeyim. Ticaret durmuş durumda. Ev kiraları eksi. Gayrimenkul satışları eksiye düşmüş durumda. Halk ilk fırsatta Kilis'i terk ediyor. CHP Kilis heyeti başkanı Öztürk Yılmaz'a kulak verelim. Bakın Kilis'in son durumu ile ilgili neler aktaracak.
Aslında kente gelince biraz durum daha vahim. Neden? Çünkü kentte emlak fiyatları %50 düşmüş. Hiçbir şey para etmez hale geliyor bir süre sonra. Kentte işsizlik hat safhaya ulaşmış. Çünkü dükkanların çoğu kapalı. İş yerleri kapalı. Esnaf normal günlük sirkülasyonu yapamıyor. Mal satmış, parasını alamıyor. Ödemesi var, ödeyemiyor. Ticaret çok önemli çünkü güvenlik durumu direkt halkın ticaretini etkilemiş. Şimdi okullar keza öyle kapalı. Burası roketle dövülen bir kent ve kent boşalıyor ve kentteki dükkanların çok büyük bir kısmı Suriyeliler tarafından alınıyor. Yani artık kent bir noktada Suriyeleşiyor. Kentin çok güvenli olmadığı noktasında ciddi endişeler var. Dolayısıyla bu roketlerin geldiği noktalar aşağı yukarı belli. Devletin bunlara dönük bir tedbir almasını halk bekliyor. Şu anda kilit IŞİD'in veya diğer radikal grupların atabileceği roketlerin menzilinde olan bir bilgi.
Evet.
Yani Türkiye'ye dönük bu tehdidin uzaklaştırılması gerekiyor. Önce. Eğer tam yok edilemiyorsa bile.
İşte Kilis'le ilgili son gelişmeler böyle, son izlenimler böyle. CHP Kilis heyeti başkanına kulak verdik. Öztürk Yılmaz anlattı. Öte yandan sevgili dostlar, Kilis valisinin yaptığı açıklamalar da hatırlayacaksınız. Ne demişti Kilis valimiz? Ne demişti? Ben Süpermen değilim ki havaya uçayıp roketleri havada tutayım. Demişti değil mi? Ben Süpermen miyim dedi. Roketleri havada ben mi tutacağım dedi. Kilis valisi. Sakarya valisi Hüseyin Avni Coş. Koruma polisleri coşmuş. Sevgili dostlar, TEM'de, TEM yolunda yol verme konusunda çıkan tartışmada tır sürücüsüne ateş açmışlar. Valinin korumaları. Bu Hüseyin Avni Coş, Adana valisi görevindeyken hatırlayacaksınız bir vatandaşa gavat, çok affedersiniz, dediği iddia edilmişti sevgili dostlar. Görüntülere de yansımıştı. Böyle bir iddia vardı sevgili dostlar. Ne oldu peki o iddianın sonunda? Ne oldu? Vatandaş dava açmamış mıydı? Bu vali sonra Sakarya'ya mı tayin edildi? Ceza bu mu? Ya da vatandaşa görüntülerde var olan görüntüler sabit olmasına rağmen vatandaşa hakaret etmediği kanaatine mi varıldı? Böyle bir değerlendirme mi yapıldı? Bu valileri nereden buluyoruz biz acaba ya? Türkiye'de vali olmak için hangi okulu bitirmek gerekiyor acaba? Onur, hangi okulu bitirmek lazım? Kamu yönetimi falan herhalde dedi Onur. Valla herhalde öyledir ya. Kamu yönetimi, hani siyasal bilgiler, oradan kaymakam falan çıkıyor işte. Hüseyin Avni Coş'un koruma polisleri tıra ateş açmış. Kilis valisi roketi havada tutmuş. Biliyorsun valilerimiz harikulade. Hakikaten nefis valilerimiz var sevgili dostlar. Bu valiler bizde oldukça mizah dergileri malzeme bulmakta hiç zorluk çekmez. Gazetelerde haber bulmakta hiç zorluk çekmez. Sakarya valisi Hıdrellez'e motosikletle gitmiş Hüseyin Avni Coş. Korumaları da coşup yanından geçen tıra ateş açmış. Şahane valiler, şahane valiler sevgili dostlar. Acaba nerede yetişiyor bu valiler? Hangi okullarda, hangi hocalar öğretmenlik yapıyor bu bizim çok değerli valilerimize? Valilerle ilgili bir dosya çıkarsak, internete girseniz, Yandex'e girseniz, Google'a girseniz, şöyle bir valilerden inciler yazsanız, bakın şu valinin yaptığına yazsanız, neler dökülür neler. İki klasör dolusu dosya dökülür Türkiye'deki valilerle ilgili. Mesela ben bu Hüseyin Avni Coş'un stand-up şova başlamasını kendisinden istirham ediyorum. Çok güzel olur. Çok da güzel, yakışıklı bir şeyi var, görüntüsü var, böyle bıyıkları, görüntüsü, konuşma tarzı filan. Çok hoş olur. Ya artık valiliği bıraktıktan sonra mı başlar, yoksa valilik görevini yaparken bu mümkün olur mu bilemiyorum. Ama başlasın. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir dava daha. Bu kez Türkiye'de değil, Türkiye sınırları dışında. Zaten Almanya'da açılmış bir dava vardı biliyorsunuz. Bir Alman komedyenin okuduğu şiir ve Sözüm Ona mizah programıyla ilgili bir dava şu anda yürüyor Almanya'da sevgili dostlar. O şiiri ve programı izledim sevgili dostlar ve eleştirdim bu mikrofonlarda. Twitter'da da eleştirmiştim hatırlayacaksınız. Eğer demiştim Almanların mizah anlayışı buysa, Almanların mizah anlayışı buysa Tanrı Almanya'ya yardım etsin demiştim. Bu kadar kötü, bu kadar düzeysiz sevgili dostlar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret eden ifadeler son derece çirkin. Ben de kınıyorum o Alman'ı. Son derece çirkin, hiçbir şekilde komik olmayan, abuk subuk ifadeler. İlkokul seviyesi, saçma sapan bir program. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dava açmıştı bu saçma programa ve çirkin ifadelere sevgili dostlar. Almanya'ya bir dava daha açmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bild ve Die Welt gazetelerinin sahibi, Alman medya devi Axel Springer AG'nin yönetim kurulu başkanı, Döfner'e karşı ihtiyati tedbir kararı alınması talebiyle mahkemeye başvurmuş. Yani bir nevi Almanya'nın Aydın Doğan'ı diyebilirsiniz. Öylesine büyük bir medya patronu sevgili dostlar. İşte ona karşı dava açmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu küfürlü şiire yer verdiği kanala açık destek nedeniyle bu başvuruda bulunmuş Erdoğan'ın avukatı. Türkiye üzerine çalışmalarıyla bilinen Hollandalı tarihçi Erik Jan Zürcher, sevgili dostlar, 2005 yılında Türkiye'den bir ödül almıştı. Yüksek Şeref Madalyası 2005 yılında. Dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül vermişti bu madalyayı Hollandalı tarihçiye. Hollandalı tarihçi madalyayı ve ödülü iade etme kararı almış. Neden? Türkiye'de artık diktatörlük var demiş Hollandalı tarihçi sevgili dostlar. Eskiden bu hükümet, yani AK Parti iktidarını kastediyor. Eskiden bu hükümet demiş Hollandalı tarihçi, çok güzel işler yapıyordu. Türkiye'de tarihi tersine çevirmişti. Demokrasi, insan hakları, özgürlükler, liberal ekonomi, bunlar harikuladeydi. Ama son 6 yıldır, 7 yıldır işler tersine döndü. Tek adam zihniyeti baş gösterdi. Türkiye diktatörlüğe gidiyor demiş Hollandalı tarihçi ve 2005 yılında aldığı ödülü iade etme kararı almış. Aslında Hollandalı tarihçi Türkiye'de çok sayıda aydının söylediklerini tekrarlamış. Türkiye'de de çok sayıda aydın, demokrasi, insan hakları, özgürlükler, liberal ekonomi, bütün bunlara önem veren, değer veren tarafsız aydınlar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir dönem gerçekten destek verdiler. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin göreve geldiği ilk iki dönem gerçekten olağanüstü işlerin yapıldığı, Türkiye'de çok önemli işlerin yapıldığı dönemlerdi. Öyle söylüyordu aydınlar. Öyle değil mi efendim? Çok sayıda gazeteci de bunu söylüyordu. Ama son 6-7 yıldır tıpkı Hollandalı tarihçinin dediği gibi işler tam tersine döndü. Hükümet sağ eliyle verdiğini ya da sol eliyle verdiğini sağ eliyle almaya başladı. Düşünce ve ifade hürriyeti ayaklar altına alındı. Demokrasi ve hukuk devleti adeta yok edilmeye çalışıldı. İddialar ve eleştiriler bu yönde. Biz de aktarıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fethullah Gülen'in Amerika'dan iadesine ilişkin iade evrakını hazırlamış sevgili dostlar. Sürekli olarak Gülen'in iadesinin isteneceği söyleniyordu hükümet tarafından. Bu evrak hazırlanmış. Evrakta Fethullah Gülen'in nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, iftira, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, zimmet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kaydedilmesi gibi hukuka aykırı işler yaptığı iddia ediliyormuş. Bütün bunlar 8 suç ediyor. İşte dosya hazırlanmış. 8 suçtan Fethullah Gülen'in iadesi istenecekmiş. Gülen'in iadesi konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl ya da ondan önceki yıl Amerika ziyaretinde ABD Başkanı Barack Obama'ya da aktarmıştı. sevgili dostlar, Barack Obama'dan Fethullah Gülen'i iade edin talebinde bulunmuştu. Türkiye'ye döndüğü zaman da hükümete yakın bir medya kanalında, bir televizyon kanalında röportaj yaparken bu konu kendisine sorulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanım, Gülen'in iadesi konusunu Obama'ya aktardınız mı? Kendisi ne dedi diye sorulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da olumlu baktı diye cevap vermişti. Ama gördüğünüz gibi Gülen hala Amerika'da yaşamaya devam ediyor. Saatlerimiz 8'e geldi. Bir nefes arası vereceğiz. Aradan sonra Milliyetçi Hareket Partisi kongresi toplanacak mı, toplanmayacak mı? Bugün Yargıtay'ın karar vermesi bekleniyor. Bu konuyu konuşacağız. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, kapımız Meral Akşener'e açık dedi. Hangi anlamda dedi? Onun sesinden aktaracağız. Sevgili dostlar, lütfen bizden ayrılmayın. Burası Türkiye, kaldığı yerden birazdan devam edecek.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Beşiktaşlılar şampiyonluk kutlamalarına başladılar. Adeta şampiyon gibiler Beşiktaşlılar sevgili dostlar. Bugünkü gazetelerde de Beşiktaş şampi diyorlar. Üç nokta koymuşlar. Sadece yon kısmını koymuyorlar. Beşiktaş şampi.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Sabah gazetesindeki köşesinde Rıdvan Dilmen, Beşiktaş hak etti diyor. Ligin birincisi hak eden Beşiktaş, ikincisi hak eden Fenerbahçe. Üçüncüsü Konyaspor, dördüncüsü Başakşehir. Hepsi hak etti. Ligde hak edilmiş bir tablo var. Yani futbolun adaletli olduğunu da görüyoruz diye yazmış Rıdvan Dilmen. Evet, taraflı tarafsız herkes Beşiktaş'ın bu sene şampiyonluğu hak ettiğini söylüyor. Sevgili dostlar, Beşiktaşlarla hep ne denirdi? Dalga geçilirdi değil mi? Ne denirdi? İşte siz şerefli ikinciliklerle yetinirsiniz ancak filan diye dalga geçerlerdi. Ben de kendileriyle bu şekilde dalga geçilirse Beşiktaşlılar, siz de onlara deyin ki şerefsiz birincilikler yerine şerefli ikincilikleri tercih ederiz deyin demiştim. Ama gerek kalmadı bu cevaba. Çünkü Beşiktaş şerefiyle aldığı ikincilikler gibi şimdi de şerefiyle, hakkıyla şampiyonluğa yürüyor sevgili dostlar. Bu arada Beşiktaş yatırımcıları borsada da şampiyonluğu şimdiden kutlamaya başlamışlar. Fenerbahçe'ye karşı şampiyonluk yarışında bitime 2 maç kala avantajını iyice artıran Beşiktaş'ın hisseleri dün gün içinde %8,5 yükselmiş, 5.45'e kadar çıkmış. Yükselişle Beşiktaş'ın piyasa değeri de 1 milyar 300 milyon liraya ulaşmış. Evet, Beşiktaş AŞ'nin piyasadaki değeri 1.3 milyar liraya ulaşmış sevgili dostlar. Hem yeni stadın bitmesi hem de şampiyonluğun gelmek üzere olması Beşiktaş'ı borsada da ekonomide de uçuruyor. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 22 Mayıs'ta kongre var ve bu kongrede hem genel başkan değişecek, Davutoğlu gidecek. Hem başbakan değişecek, yani Davutoğlu gideceği için yeni genel başkan seçilecek. Otomatikman bu kişi de başbakan olacak. Peki bu başbakan nasıl birisi olacak? Medyada şöyle yorumlar çıkmıştı. İşte düşük profilli bir kişi olacak. Yani çok böyle sesini çıkarmayan, Halim Selim, hani vur ensesini al lokmasını, çok sesini çıkarmayan, her şeye evet diyen, boynu kıldan ince bir kişilik, bir karakter. Böyle bir kişiyi başbakan yapacaklar. Düşük profilli bir kişi başbakan olacak. Dolayısıyla başkanlık sistemi fiilen devreye girecek diye yorumlar yapılıyordu sevgili dostlar. Daha sonra bu söz düzeltilmeye çalışıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerinden yapılan açıklamalarda bizde mahalle başkanı, mahalle ilçe başkanı, teşkilat sorumlusu bile düşük profilli olmaz diye açıklamalar geldi sevgili dostlar. Peki şu sıralar çok sözünü edilen düşük profil ne demek sevgili dostlar? Düşük profilli aday, düşük profilli başbakan hep söyleniyor ya. Biz de sokağa çıktık ve bunu vatandaşlara sorduk. Dedik ki düşük profil ne demek? İşte yanıtlar.
Ne olursa mutlu olursunuz.
Ben tasarruf etmiyorum. Bak, ödüyorum. Zoruma da ödüyorum. Tıpış tıpış ödüyorum.
Verdiklerim bana kaç para? Sormadan ödemiyorum.
İşten çıkarılan köşe yazarı, muhabir, kameraman.
Çok teşekkürler efendim.
Arda'nın mikrofonu.
Düşük profil kelime anlamından da anlaşılabileceği gibi yeterli olmayan anlamına gelmekte benim için. Üzerinde bulunan yetkileri ve özellikleri tam anlamıyla kullanamayan kişi veya durumlara verilen isim bence düşük profildir.
Düşük profil bir üst seviyedeki yöneticiye biat eden vasıfsız elemandır.
Düşük profil insanın kendine yakışan tavrı takınmasıdır.
Böyle sosyal medya üzerinde çok fazla popülaritesi olmayan profil anlamına geliyor. Benim kafamda öyle canlanıyor. Fazla beğeni almayan fotoğraflar, fazla takipçisi olmayan profiller. Bir fenomen olmadığı sürece hepimiz düşük profile sahibiz diye düşünüyorum.
Düşük profil aslında ezik demenin biraz daha kibarcası. Yani ezik, kendini bilmez, yapacağı işi en iyisiyle yapamayan, dışarıdan destek görmeye çalışan, kendi fikri olmayan, hep başkalarının fikrini alan. Yani karakteri oturmamış gibi bir şey aslında yani. Düşük profil.
Faaliyetleri olmayan, sosyal medyada takipçisi bulunmayan, yazdıkları, çizdikleri kimseyi ilgilendirmeyen, kabiliyetsiz bir insan aklıma gelir. Sinema kültür faaliyetleriyle ilgilenmeyen, toplumda silik bir profil aklıma gelir genelde.
Peki böyle bir başbakan seçilirse ya da böyle bir isim genel başkan olursa sevgili dostlar, Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki oylar ne olur? AKP'nin oylarında büyük bir kırılma olur mu? Bu konu ABG araştırma şirketinin sahibi Adil Gür'e sorulmuş sevgili dostlar. Adil Gür'ün verdiği yanıt gerçekten ilginç. Patron değişmediği için AK Parti'de büyük oy kırılması beklemiyorum diye yanıt vermiş. Adil Gür'e kulak verelim.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan parti tabanında partinin mutlak ve doğal lideri. AK Parti her ne kadar bir kurumsal bir kimliği var gibi görünse de kurumsal kimliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber anılıyor. Öyle olunca patron değişmediği için ben bunun AK Parti tabanında bir kırılmaya, oy kaybına neden olacağı kanaatinde değilim. Hatta ve hatta yeni bir liderle, yeni bir bakanlar kuruluyla yapılabilecek bir takım değişikliklerle bir sinerji dahi getirebilir, bir motivasyon dahi sağlanabilir kanaatindeyim.
Hatta oyları daha bile artar kanaatindeyim olabilir. Patron değişmiyor çünkü AK Parti'de diyor Adil Gür. Patron yani Cumhurbaşkanı Erdoğan halkın gözünde partinin başında hala Erdoğan varmış gibi algılandığı için Adil Gür de patron değişmediği için AK Parti'de büyük oy kırılması yaşanmaz diye konuşmuş. Peki muhalefet ne yapıyor? Milliyetçi Hareket Partisi hala kongreyi toplayalım mı toplamayalım mı? Bu konuyla ilgili mahkeme kararını bekliyor. Yargıtay'ın bugün karar vermesi bekleniyor ama karar vermesi beklenirken de MHP'de dosyalar her geçen gün kabarıyor. Muhalif genel başkan adayları il il dolaşarak saflarını güçlendirme çalışmalarını sürdürürken MHP yöneticilerinden alınan bilgiye göre daha önce Meral Akşener, Koray Aydın, Sinan Ogan ve Ümit Özdağ hakkında oluşturulan dosyalardaki veriler de gittikçe kabarıyormuş. Yani bu isimleri partiden bir an önce ihraç edelim çabasındaymış genel merkez. Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapan eski 90 milletvekili, bakın sayısı hayli fazla, 90 milletvekili genel merkeze bir çağrıda bulunmuş. Olağanüstü kongrenin toplanmaması halinde kurumsal yapının, mensuplarımızın ve seçmenlerimizin çatışma ve kavgalara sürükleneceği görülmektedir değerlendirmesinde bulunarak genel merkezi kongreyi toplamama inadından vazgeçirmeye çalışmışlar. Özcan Yeniçeri, Durmuş Yılmaz, Tunca Toskay, Zeynel Balkız, Hasan Hüseyin Türkoğlu, Reşat Doğru ve Mehmet Nacar'ın da aralarında bulunduğu 90 eski MHP'li milletvekili genel merkeze demişler ki, yani Devlet Bahçeli'ye daha doğrusu, genel merkez eşittir Devlet Bahçeli. Türkiye'de siyasi partiler böyle. Genel merkez eşittir kim? Devlet Bahçeli eşittir Kemal Kılıçdaroğlu eşittir Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı canım, tarafsız o. Yanlış söyledim. O tarafsız bir cumhurbaşkanı. Genel merkez eşittir Ahmet Davutoğlu diyecektim. Yanlış söyledim. Meral Akşener acaba MHP'den ihraç edilir mi? Edilirse Meral Akşener yeni bir parti kurar mı? Ya da mevcut partilerden birisinin başına geçer mi? Ya da mevcut partilerden birisine üye olur mu? Mesela Demokrat Parti, sevgili dostlar. Adnan Menderes'in partisi. Türkiye'de 1950 yılında tek başına iktidara gelen ve rekorlar kırarak 1960 yılında olan askeri darbeye kadar 10 yıl boyunca kesintisiz İktidarda kalan rahmetli Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilen 3 değerli siyasetçinin partisi. Demokrat Parti hala hayatta ama çok fazla oy alamıyor sevgili dostlar. Adnan Menderes'in partisi tıpkı merkez sağdaki diğer partiler gibi. Anavatan Partisi neredeyse yok oldu. Doğru Yol Partisi neredeyse yok oldu. Bunlar merkez sağın partileri. Rahmetli Süleyman Demirel'in partisi, rahmetli Turgut Özal'ın partisi ve rahmetli Adnan Menderes'in partisi. Yani merkez sağ partiler bunlar sevgili dostlar. Demokrat Parti onlardan bir tanesi. Dün RSFM'de bir de bunu dinle programına katıldı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Meral Akşener'i Demokrat Parti'ye alır mısınız? Böyle bir formüle nasıl bakarsınız diye sordu sevgili Yavuz Gültekin Uysal'a. Demokrat Parti Genel Başkanı da şu yanıtı verdi.
Faraziyeler üzerine ne benim bir şey doğru söylemem doğru olur. Biz belirli prensipler, ölçülerle söylüyoruz. Bu noktada şahsi önceliklerimizden daha ziyade açık yürekli ifade edeyim. Türkiye'nin öncelikleri ve bu büyük siyasi hareketin öncelikleri bizim için belirleyicidir. Türkiye'nin daraldığı noktada açık yürekli ifade etmem lazım. Bütün demokrasiden yana, cumhuriyetten yana tavır alan ülkenin milli müştereği dini değerleriyle beraber oluşturacak bir siyasi akla ihtiyaç var. Bu noktada biz zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı vazifelerimizi milletimizin beklentileri doğrultusunda her daim yaparız. Demokrat Parti'nin ilintilendirilmesine sebebi siyaset gözünde Doğru Yol Partisi'nde çıkmış olması.
Evet.
Bundan da gayet tabii bir şey olamaz. İnsanların hukukları farklı farklı noktalarda da olsa devam eder. Ama sadece bizler değil ki de bugün biriken bir ciddi enerji var ve bu enerji zaman içerisinde karşıtlık üzerinden sadece iktidar partisine değil, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne doğru yöneldi. Ama Türkiye'de kademe kademe nefesimizin nefes alamaz hale geldiğinin daralmasının çözümü iktidarın karşısında kim kuvvetliyse onu desteklemek değil. Hakikaten Türkiye'de biraz evvel ifade etmeye çalıştığım bu demokratik tavır alanlarını genişletecek, dengeleyecek, denetleyecek, devlet ve millet mefhumlarını yerli yerine koyacak bir siyasi yapıya ihtiyaç var. Bu da bizim bulunduğumuz alanda. Merkez sağ diye tabir ettiğimiz alanda yaptıklarıyla, yapmadıklarıyla, yapacaklarıyla, öngörülebilirlikleriyle bir siyasi teşekküldür. Bu açıdan bu tür değerlendirmeler ben tabii olarak karşılıyorum. O çerçevede değerlendiriyorum.
Evet, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, kolaylaştırıcı oluruz. Meral Akşener partimize gelirse kolaylaştırıcı oluruz diyerek mesajı verdi. ...1960 yılındaki askeri darbeyle Demokrat Parti iktidarı devrilmişti. Sevgili dostlar, Adnan Menderes idam edilmişti askerler tarafından. Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu da aynı şekilde idam edilen diğer iki bakandı. Türkiye tarihi için maalesef bir utanç vesikasıdır. Utanç dolu anlardır onlar. Darbeci askerler tarafından tabii. Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mal etmek doğru değil. Darbeci askerler tarafından idam edilen bir başbakan... Ve iki, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı. Bu arada Vatan Gazetesi'nde bir haber var. Elif Altın'ın haberi. 28 Şubat davası ile ilgili sevgili dostlar. O haberi okuyalım. 28 Şubat davası kapsamında ifade veren iş adamı ve siyasetçi Jeffy Kamhi. 28 Şubat darbesini kavram olarak kabul etmiyorum. Böyle bir darbe yoktur demiş. Evet, Türkiye'de de şimdi böyle bir dönem başladı sevgili dostlar. Ergenekon diye bir darbe olmuş muydu? Yok. Olmadı böyle bir darbe girişimi yok. Mahkeme kararıyla atla. Balyoz oldu mu? Balyoz da olmadı. Şimdi 27 Nisan oldu mu? 27 Nisan e-muhtırası. Herhangi bir işlem yapıldı mı? Yok, yapılmadı. Demek ki 27 Nisan'da da E-muhtıra darbesi olmamış. Şimdi sıra 28 Şubat'a geldi sevgili dostlar. 28 Şubat diye de bir darbe yoktur demiş iş adamı ve siyasetçi Jeffy Kamhi sevgili dostlar. Hadi buna da inanalım. 28 Şubat'ta da darbe olmamış. Bunun sonu 12 Eylül'e gider. Bunun sonu 27 Mayıs 1960'a kadar gider sevgili dostlar. Oldu olacak. Onları da söyleyin bari. 12 Eylül'de darbe marbe olmamıştır. 27 Mayıs'ta darbe marbe olmamıştır diyecekler yakında sevgili dostlar. Hatta Adnan Menderes hayatta diyecekler, hayatta. İdam falan edilmedi.
Gazete manşetleri.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği konusunda 3 gün arayla arka arkaya verdiği birbiriyle çok zıt mesajlar kafa karıştırıyor. Erdoğan önce biz yolumuza gidiyoruz, sen de yoluna git dedi Avrupa Birliği'ne. Adeta sen başka yere git, başkasıyla anlaş. Biz artık Avrupa Birliği falan istemiyoruz dedi. Sonra da ılımlı mesaj vermeye çalıştı Avrupa Günü nedeniyle. Avrupa ile terörle mücadele konusunda daha iyi mücadele bekliyoruz. 50 yılı aşkın süredir Avrupa'nın kapısında bekletilmesiyle oluşan bıkkınlığı bir nebze olsun gidermesini ümit ediyorum Avrupa'nın dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada Avrupa Birliği mülteci krizinde Türkiye'yi devre dışı bırakacak bir plan üzerinde çalışıyormuş. Hürriyet gazetesinin manşeti. Avrupa'nın ada planı. Yunan adalarını kullanacakmış Avrupa. Mültecileri Yunan adalarında tutup oradan deport edecekmiş. Türkiye'yi devre dışı bırakabilirmiş Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra. Sözcü gazetesi de bu konuyu şöyle vermiş bugünkü sayısında. Aradan sadece 3 gün geçti. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği biz yolumuza gidiyoruz, siz de yolunuza gidin dedi. Pazartesi günü aynı Erdoğan, Avrupa Birliği üyeliği bizim stratejik hedefimizdir dedi. Hangisi Türkiye'nin gerçek görüşü ya da hangisi gerçek Erdoğan? Kaçışın yok kahraman manşeti var Sözcü'de. Laiklik kalksın diyen Atatürk ve silah arkadaşlarına dinsiz yakıştırması yapan Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı Yeni Zelanda ziyaretinde Atatürk anıtına götürmüşler. İşte bu nedenle Sözcü gazetesi de kaçışın yok kahraman diye manşet atmış. Taraf gazetesi kilisi duyan yok manşetiyle çıkmış bugün. IŞİD tehdidi altındaki kiliste inceleme yapan CHP heyeti durumu şöyle anlattı. 21 kişi ölmüş, 220 kişi mi ölmeli? Ne olması gerekiyor ki hükümet tedbir alsın? Kilisi duyan yok tarafın manşeti. Bir Gün gazetesi de kilisi manşet yapmış. Böyle giderse kilis düşecek diyor Bir Gün. IŞİD'in roketlerle vurduğu kiliste incelemelerde bulunan CHP heyetinin başkanı Öztürk Yılmaz. Böyle giderse kent boşalacak, kilis fiilen düşecek demiş. Star gazetesinin manşetini okuyorum. Baykal kasetini kim getirdi? Bir türlü Türkiye'nin yanıtlayamadığı soru sevgili dostlar. Bu Baykal kasetini kim sızdırdı? Kim yayınladı? Kim çektirdi? Kim emir verdi? Bu kumpası kim kurdu? İşte soru bu. Acaba cevabı bulunabilecek mi? Star gazetesi sormuş. Erdoğan'ı kaseti izlerken gördüğüm iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu'nu tanık olarak ifadeye çağıran savcılık, o kaseti kim, niçin getirdi diye soracakmış CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Evet, Baykal kasetini Kılıçdaroğlu'na acaba kim getirdi? bu kaseti kim çektirdi? Kim servis etti? Türkiye'nin yanıt bulamadığı yüzlerce sorudan bir başkası. Vatan Gazetesi'nin manşeti: 50. bombacı son anda yakalandı. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş son 5 ayda 49 canlı bombanın patlamadan yakalandığını açıklamıştı. 50. bombacı da Konya'da eylem hazırlığındayken gözaltına alınmış. Fotoğrafı da var. Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'den 4 Mayıs'ta Konya'ya gelen Necla Y. iddiaları kabul etmedi. Fotoğrafını basmış Vatan Gazetesi. 50. canlı bomba son anda yakalandı diyor haberinde. Yeni Şafak gazetesi dava ruhu öne çıkacak manşetini atmış. Olağanüstü kongreyi 22 Mayıs'ta yapacak AK Parti'de hazırlıklar başladı. Salonda parti bayrağından çok Türk bayrağı yer alacakmış. Davamız Türkiye mesajı verilecekmiş. Sloganlarda da dava ruhu vurgusu ön plana çıkarılacakmış. Yeni Şafak'ın haberi. Posta gazetesi yeni sistem diyor. Birinci sayfasında manşetinde güçlü cumhurbaşkanı, güçlü başbakan anlayışından vazgeçildiğinin ve başkanlık sistemine doğru gidildiğinin ilk fotoğrafı dün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 bakanla denetime çıktı. İstanbul'da 3. Havalimanı ve 3. Boğaz Köprüsü inşaatını 4 bakanla denetlemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan havadan incelemiş. Yanında da 4 bakan varmış. O 4 bakandan ikisi 2B. Berat Albayrak ve Binali Yıldırım. Başbakan Binali Yıldırım. Pardon. Ulaştırma Bakanı diyecektim. Cumhuriyet gazetesi Gül biliyordu diye bir haber vermiş birinci sayfasından. Ahmet Sever, Cumhurbaşkanı Gül'ün eski basın danışmanı. Abdullah Gül neden siyasete girmedi, neden siyasetten çekildi? Onu anlatmış. Davutoğlu'nun başına gelecekleri biliyordu çünkü Abdullah Gül, o nedenle girmedi demiş. Yeni Yüzyıl gazetesi Avrupa Birliği'ne destekte rekor artış manşeti atmış. Vize kolaylığı için atılan adımlar Avrupa Birliği'ne olan desteği 13 puan birden yükseltti. İktisadi Kalkınma Vakfı'nın yaptığı son araştırmada destek oranı uzun bir aradan sonra ilk kez %75.5'e çıktı. Evet, Türk halkı Avrupa'yı istiyor, Avrupa Birliği'ni istiyor. İşte rakamlar bunu gösteriyor. Milliyet gazetesi var elimde. Yargıda değişim manşeti atmış Milliyet. 7 ildeki bölge adliye mahkemelerine atamalar yapıldı, iş bölümleri belirlendi. Yargıtay ve Danıştay'ın iş yükü 2 yıl içinde bu mahkemelere kaydırılacak diyor. Danıştay'ın üye sayısında da artış yapıldı biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi gibi 12 yılla sınırlanacak Yargıtay ve Danıştay üyelikleri. Yargıda değişim söz konusu. Ve aktaracağımız son gazete Sabah. Uçuran projeye anlamlı ziyaret. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye düşmanlarının, gazete böyle yazmış, Türkiye düşmanlarının her türlü engelleme girişimine rağmen hızla ilerleyen 3. Havalimanı inşaat çalışmalarını 4 bakanla birlikte denetledi diye yazmış Sabah gazetesi. Burası Türkiye'de ara zamanı geldi. Saat 8.30. RSFM Haber Merkezi'nden Neval Aldırmaz gelişmeleri aktaracak. Sonra biz kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
İnsanlardaki selfie merakı sevgili dostlar, her yerde selfie, nereye gitsem millet kendisinin fotoğrafı, şu yalnızlığa bakar mısınız? Bu selfie çekme olayı da 21. yüzyıl insanının yalnızlığından çıkmış bir şey değil mi? Adı üstünde zaten selfie, yemek yiyorsun self servis kendi kendine, fotoğraf çekiyorsun self. Kendi kendine. Hayat oldu kendi kendine. Portekiz'in başkenti Lisbon'da bir turist selfie çekerken 126 yıllık heykeli devirmiş. 126 yıllık heykeli selfie çekerken nasıl devirirsin ya? ...24 yaşındaki adam selfie çekmek için heykelin üstüne tırmanmış ya. Şu azme bakar mısınız? Zaten selfie çekmek için 200 metrelik kulelerin ve dağların üzerine çıkanlar da var biliyorsunuz. İşte en sonunda artık tarihi eserleri de parçalamaya başladılar.
Başta Almanya, Türkiye'yle bir şekilde anlaşmak zorunda.
Aileden sorumlu bakan da zaten birilerini önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor.
Yine yaptı Bogdanovic.
Eğitim zayiatları olarak görüyorum.
Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız?
Burası Ankara, elbette gündem bu değil. Ama ben de Brüksel'den şöyle seslenmek istiyorum.
Kaderci bir toplum. Bunu hiçbir şey değiştiremez.
Faizlik bir yazgı, meslek değil, bir kader gibi bir şey.
Artık benim burama geldi, ben bunu açıklayacağım, dayanamam.
Taş üstüne taş, taş üstüne.
Konuklar ve yorumlarla Burası Türkiye devam ediyor.
Pek çok müzede tarihi eserlerin bulunduğu ören yerlerinde selfie yasaklandı. Sevgili dostlar, Mumbai'de yasaklandı, British Museum'da yasak, Louvre Müzesi'nde yasak. Selfie çekerken yaralananlar var, selfie çekerken hayatını kaybedenler var. Mesela uçurumun kenarında aşağısı manzara. Ay biraz daha yaklaşayım. Ay biraz, bir de geri geri gidiyor ya hani selfie çekerken. Sonra tamamen yok oluyor tabii aşağı uçtuğu için. Bolu çıkış yolu 3 ay kapalı olacakmış. Tem yolunun Ankara yönü. Evet, buraya dikkat bakın. Ankara, İstanbul arası, Bolu arası çok sık gidenler için önemli bir haber bu. Özellikle karayolunu kullananlar için tabii ki. Tem yolunun Ankara yönü. Bolu Dağ Tüneli çıkışından itibaren Abant Kavşağı'na kadar 3 ay boyunca ulaşıma kapatılacakmış. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada Anadolu Otoyolu'nda Bolu Dağ Tüneli'nin çıkışından itibaren Abant Kavşağı'na kadar üst yapı yenileme çalışmaları yapılması nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılacakmış. Üç ay boyunca Bolu çıkışı kapalı sevgili. Ya benim anlamadığım bir şey var. Onur sen anlayabiliyor musun bilmiyorum. Ben anlayamıyorum. Sen anlıyorsan bana izah et. Sürekli yol inşaatı var Türkiye'de ama sürekli de yollar kapalı. Bu nasıl oluyor? Öyle değil mi? Doğru dedi Onur. Çok teşekkür ediyorum Onur. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ya mesela sürekli tren yolu inşaatı yapılıyor. İşte yok hızlı tren inşaatı yapacağız, orayı birleştireceğiz, burayı buluşturacağız falan diyorlar. Ya İstanbul'da 3 yıldır Gebze-Haydarpaşa tren hattı yok ya. Sürekli yatırım yapıyoruz, inşaat yapıyoruz diyorlar değil mi? Sürekli inşaat, inşaat, inşaat. Taksim'in ortasında 2008'den beri AKM kapalı ya. İşte sürekli duble yol yapıyoruz diyorlar. Ahanda buyur, Bolu çıkışı 3 ay kapalı. Hem sürekli inşaat ama sürekli de yollar kapalı. Bugün Ahmet Hakan, sevgili dostlar, resmi tarih tartışmalarımıza bir katkıda bulunmuş köşesinde. Gitti Rakıcı Halil Paşa, geldi Nurettin Paşa diye bir başlık var. Yazısının bir bölümünde Yeni Şafak gazetesinde, hükümete yakın Yeni Şafak gazetesinde atılan bir başlık bu. Zafer'in asıl kahramanı Nurettin Paşa imiş. Hangi Zafer'in? Yeni yeni kutlamaya başladığımız, biz böyle aklımıza geldikçe yeni zaferler kutluyoruz sevgili dostlar. Kut'ul Amare Zafer'i. Zaten orada yerinde duruyordu o zafer. Biz kutlayınca mı mübarek zafer oldu? Hayır, zaten mübarekti. Sadece bizim insanımız okumuyor ki, tarihi okuduğu falan yok. Bizim insanımız işte dizilerden öğreniyor tarihi. Muhteşem Yüzyıl diye bir dizi çekiyorlar. Aa bak böyle şeyler varmış. Harem bu muymuş? Böyle adetlerimiz mi varmış? Allah Allah falan diyorlar. Bizde böyle tarih okuyarak olmaz. İnternetten şöyle yalap şap, biraz da dizi film, al sana tarih. Şimdi birdenbire Kut'ül Amare Zaferi ya da kısa adıyla Kut Zaferi'ni kutlamaya başladık ya sevgili dostlar. Ben de hatta buradan demiştim, Kut Zaferi'nden bir Çanakkale çıkmaz demiştim. Aynı şekilde kutlanmaz, aynı değerde değildir anlamında. Yoksa kişisel karşılaştırma, zaferler arası böyle kişisel karşılaştırmalar olmaz, yanlıştır. Her zaferin kendisine ya da her savaşın, yenilginin de kendisine göre bir değeri vardır. Bir tanesi öbüründen daha yukarıda, öbürü daha aşağıda olmaz. Ama kutlama açısından bir Çanakkale çıkmaz demiştim Kut'tan. Neden? Çünkü Çanakkale hali hazırda Türkiye topraklarında. Kut nerede? Evet, Onur doğru cevap verdi. Irak'ta. Dolayısıyla oraya belediyeler tur düzenleyemez. Ayrıca Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı subayı olarak Atatürk de vardı. Kut'ta var mıydı Atatürk? Yoktu. Çanakkale ile ilgili türlü destanlar, türlü efsaneler üretilmiştir. Kut'ta var mı destan efsane? Yok. Ama tabii ki şurası bir gerçek. Kut'ül Amare Osmanlı tarihinin çok önemli zaferlerinden bir tanesidir. Şimdi Ahmet Hakan Coşkun Hürriyet'teki köşesinde diyor ki Zafer'in asıl kahramanı Nurettin Paşa'ymış. Zafer dedikleri Kut'ul Amare Zaferi. Halil Paşa'nın nasıl iflah olmaz bir rakıcı olduğu ortaya çıktı ya diyor. Kut Zaferi'nden de geri dönemiyorlar ya diyor. Hükümete yakın medyayı kastediyor. Ne yapsınlar, onlar da kahramanı değiştiriverdiler diyor. Yani asıl kahraman Halil Paşa'yken Halil Paşa'nın rakı içtiği ortaya çıkmış. Bunun üzerine İslamcı basın, dinci basın ya da hükümete yakın basın ya da yandaş basın, hangisini söylerseniz söyleyin, rakı içtiği için Halil Paşa'yı aforoz etmiş. Onun yerine Nurettin Paşa daha mübarek adamdı ya. Daha makbul bir adamdı demeye başlamış. Allah Allah. Ya bu İslamcı cenah değil miydi yıllardan beri resmi tarihten şikayet eden? Siz değil miydiniz arkadaşlar, resmi tarih bizi yok sayıyor, resmi tarih şöyle yapıyor, resmi tarih böyle yapıyor diye. Şimdi kendi resmi tarihlerini oluşturuyorlar diye yazmış Ahmet Hakan. Üstelik bir haftada ve bir rakıyla değişen bir resmi tarih. Yani ne olmuş, rakı içse ne olur? Komutanlığına helal mi geliyor? O zaman rakı içen bir komutan doğru bir komutan olmuyor mu? Savaşı doğru dürüst yöneten bir komutan olmuyor mu? Askerlerini sevmiyor mu? Vatanını sevmiyor mu yani? Bu nasıl bir mantıktır? Bu nasıl bir anlayıştır? Şu resmi tarihin Türkiye'de nasıl milletin elinde oyuncak olduğunun da çok iyi bir göstergesidir bu sevgili dostlar. Resmi tarih bizde döneme göre değişiyor gördüğünüz gibi. Bir dönem namaza göre değişiyordu. Namaz kılanlara göre değişiyordu. Şimdi de rakıya göre değişiyor. Böyle bir kepazelik, böyle bir tarihle oynama herhalde dünyada sadece ve sadece Türkiye'de vardır. Namaz kılan da bizim insanımız ve bir numaralı vatandaşımız, rakı içen de size ne? Özel hayatından size ne? Zevklerinden size ne? Bir insanın değeri kişisel olarak yaptıklarıyla, kişisel zevkleriyle, dini ve imanıyla mı belirlenir? Barometre bu mudur? Ama galiba sizin barometreniz sadece bu. Liyakat değil yani, sadece bu. İngiltere'de otobüslerin üzerine Sübhanallah yazacaklarmış sevgili dostlar. Böyle bir ilan daha doğrusu. Yani Londra Belediyesi yazmayacakmış da böyle bir ilan vermişler belediye otobüslerine. Şimdi böyle deyince hani hemen şöyle düşünür bazı arkadaşlar. İşte Londra'da Müslüman belediye başkanı seçildi ya. Tamam işte herif icraata başladı. Yok yok. Bu belediyenin icraatı değil efendim. Bu bir ilan. İslami bir yardım kuruluşu var. Islamic Relief diye bir yardım kuruluşu. Ramazan'da Suriyeli mültecilere yardım toplamak için bir kampanya başlatmış. Ve 5 ayrı kentte, İngiltere'nin 5 ayrı kentinde bir ilan vermiş. İlanda da belediye otobüslerinin üzerinde Sübhanallah yazısı yazacakmış. Yani Allah'ın tüm olumsuz sıfatlardan uzak olması anlamına gelir Sübhanallah. Sevgili dostlar, aynı zamanda İslamofobik anlayışlardan da kurtulmak için bu ilanları verecekmiş. Islamic Relief kampanya çerçevesinde Londra, Birmingham, Manchester, Leicester ve Bradford kentlerinde bu ay sonundan itibaren yüzlerce otobüs işte bu yazıyı taşıyacakmış. Yani otobüslerin üzerinde Sübhanallah yazacakmış. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Suadiye Lisesi, Kadıköylüler iyi bilirler, Bağdat Caddesi'nde oturanlar iyi bilirler. Suadiye Lisesi'nde yıllarca müdürlük yapan bir hocamız, Nihat Hal. Evet, Suadiye Lisesi'ni bitirenler, o okulda, o civarlarda yaşayanlar tanıyacaklardır. Nihat Hoca, Nihat Hal, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Caddebostan, İskele Sokak'ta yolda yürürken Nihat Hoca, fren yerine gaza basan bir üniversite öğrencisi, 26 yaşındaki bir kendini bilmezin, acemi bir sürücünün kurbanı oldu. Otomobilin altında kaldı. Nihat Hoca, Nihat Hal hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Kaza pazar günü saat 13 sıralarında meydana geldi. Erkan Yavuz otomatik vites olan otomobili bir süre önce kiralamış. Hem de kiralık otomobil, yani araba kiralayarak ustalaşmak istiyor. Araba kullanmakta böyle ustalaşmak istiyor. Etrafa çarpa çarpa. İnsanları eze eze. Sokağa girdiği sırada frene basacakken Allah Allah yanlışlıkla gaza basmış. Kontrolü kaybetmiş ve Suadiye Lisesi'nde yıllarca müdürlük yapan Nihat Hoca'yı paramparça etmiş. Bağdat Caddesi'nde gün geçmiyor ki benzer olaylar duymayalım, görmeyelim sevgili dostlar. Yine hafta sonu sabaha karşı bir araba Bağdat Caddesi boş diye makas ata ata patinaj yapa yapa sağdan sola adeta kendisini savura savura gitmişti büyük bir hızla. O şoförün ehliyetine el kondu, ceza yazıldı. Arabada yedi emine çekildi sevgili dostlar. Nedense böyle zevzeklikler, böyle kendini bilmezlikler Bağdat Caddesi'nde yapılıyor sevgili dostlar. Neden gençler böyle afilli caddelerde, zengin caddelerde kuduruyorlar, coşuyorlar ben anlamıyorum sevgili dostlar. Hani gidip bunu Bağcılar'da, Şirin Evler'de yapmıyor. Gidip Küçükçekmece'de yapmıyor. Gidip Esenyurt'ta yapmıyor. Geliyor Nişantaşı'nda yapıyor, Bağdat Caddesi'nde yapıyor. Neden? Neden? Sevgili dostlar Ankara ile ilgili de bir haber verelim. Ankara'da parsel parsel satıldı Ankara demişti. Kim demişti bunu? Bakın biz demiyoruz. Bülent Arınç demişti. Melih Gökçek için demişti. Bülent Arınç bir basın toplantısı düzenlemişti. Ve ne demişti Bülent Arınç? Melih Gökçek için ikisi de AK Partili değil mi? İkisi de AK Partili. Hani biri CHP'li MHP'li değil. İkisi de AK Partili. Demişti ki Bülent Arınç Melih Gökçek'e. Ankara'yı parsel parsel sattı demişti. Ne oldu peki bunun hani şeyi ne oldu? Bir soruşturma açıldı mı? Herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti savcısı bu açıklamayı ihbar kabul edip resen harekete geçti mi acaba? Melih Gökçek hakkında soruşturma başlattı mı acaba? Herhangi bir Cumhuriyet savcısına sesleniyorum. Melih Gökçek'in dokunulmazlığı var mı Onur? Yok. Milletvekili değil çünkü. Belediye başkanı. Dokunulmazlığı var mı? Yok. Peki neden savcılar harekete geçmedi? Acaba Melih Gökçek Ankara'nın neresini satmış? Hangi bölgeyi parsel parsel satmış? Bugün ZT internet sitesinden okuyorum mesela. Ankara'da parsel parsel satılan taşınmazlara Devlet Denetleme Kurulu el attı diyor ZT internet sitesi. Okuyorum haberi. AK Partili küskünler arasında yer alan Bülent Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'te yaşadığı gerginlik döneminde geçen yıl kendisi Ankara'yı paralel yapıya parsel parsel satmıştır demişti. Devlet Denetleme Kurulu belediyelerin verdiği taşınmazların listesini istemiş sevgili dostlar. Devlet Denetleme Kurulu nereye bağlı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı sevgili dostlar. Erdoğan da bunun talimatını vermiş. Devlet Denetleme Kurulu aynı zamanda paralel yapıyı da araştırıyor. İşte araştırırken Melih Gökçek'in parsel parsel sattığını iddia ettiği bazı arsalara da taşınmazlara da ulaşmış olabilir mi acaba? ZT internet sitesi işte bunu yazıyor. Sadece Ankara'dan değil, Türkiye'nin 81 ilinden de Devlet Denetleme Kurulu liste istemiş. Sevgili dostlar, Devlet Denetleme Kurulu 81 il valiliğinden bilgi istemiş. Şimdiye kadar satılan yerler işte paralel yapıya mı satıldı, şuraya mı satıldı, buraya mı satıldı ya da bazı bölgelerde terör örgütü PKK ile ilişkili belediyelere, şunlara bunlara mı satıldı bilmiyorum. Tabii bunların hepsi iddia. O liste istenmiş. Valilikler de bu listeyi yapmışlar. Satılan, devredilen arazilerin, arsaların listesi. Bu listeler Devlet Denetleme Kurulu'na ulaşmış. Sevgili dostlar, ama tabii ayrıntılar bilinmiyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden de almış ZT internet sitesi bu haberi. Biz de oradan aktardık. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Panama belgelerinde ikinci bölüm yayınlandı. Panama belgeleri hala tartışılıyor. Aynı şekilde Pelikan dosyası da tartışılıyor. Ve tabii ki Türkiye'de tartışılan başka şeyler de var. Parsel parsel satılan araziler de tartışılıyor. İşte gördünüz. Bütün bunları birazdan konuşacağız. Uluslararası Şeffaflık Derneği Türkiye Başkanı bizimle olacak. Oya Özaslan. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar buradayız.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek. Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Panama belgelerinde ikinci bölüm yayınlandı. Evet, adeta bir dizi film haline geldi. Panama merkezli avukatlık şirketinin kimliği belirsiz bir kaynak tarafından sızdırılan Panama belgelerinde offshore hesaplarının ayrıntılarını içeren ikinci kısım yayınlandı. Biz Deniz Baykal bandının nereden ve nasıl sızdırıldığını bulamıyoruz. Panama'yı nasıl bulacağız ya? Panama yayınlandı. İkinci bölümde Türkiye'den 101 şirket varmış. 101 şirket Türkiye'den. Acaba kim bunlar? Hangi şirketler? Şunu da söyleyeyim. Bu mevzu daha önce açıldığı zaman aktarmıştım. Panama'da hesap açmak, offshore hesabı açmak filan bunlar yasa dışı şeyler değil. Etik tartışmaları yapılıyor ama. Yani sen memleketinde şu kadar vergi vereceksin, diyelim 100 lira vergi vereceksen, Panama'da hesap açınca ya 30 lira vergi veriyorsun ya da 10 lira vergi veriyorsun. Ya da hiç vergi vermiyorsun. Ülkesine göre, mevzuatına göre, vergi mevzuatına göre. Yani kendi memleketinde çok fazla vergi vermemek için bunu yapıyorsun. Panama'da hesap açmak yasa dışı değil. Ama ahlak, ekonomik ahlak, işte tartışılan o. Evet, dünyaca ünlü 300 ekonomist bir bildiri yayınlamış. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek yolsuzlukla mücadele zirvesi öncesinde bir bildiri yayınlamış. Şeffaflık çağrısı yapmış bütün dünya ekonomilerine, özellikle Panama belgeleriyle ilgili. Ortak bir bildiride dünya liderlerine uluslararası şirketlerin vergi aktivitelerini kamuoyuna açıklamalarını öngören yasal düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmeleri çağrısında bulunmuş sevgili dostlar. Vergi cennetleriyle ilgili, yani diyorlar ki şeffaf olun, şeffaf, açıklayın her şeyi. Böyle her şeyi sakın sakın saklamayın diyor ünlü ekonomistler. Ama Türkiye'de değil, sadece Türk şirketleri değil, dünyadaki şirketler vergi cennetlerini tercih etmeye devam ediyorlar. Sadece Panama değil bakın, vergi cenneti olan başka yerler de var. Sayalım mesela nereleri var. Onur, sayayım sana, kıyak yapayım, oraya yatırım yaparsın. Mesela Virgin Adaları, Panama, Bahama Adaları, Şeyseller, Samoa Adası, Anguilla Adası, Nevada Adası, Hong Kong gibi adalar. Adı sana duyulmamış adalar bunlar. Hani saydığın zaman ne güzel tropik adalar, hadi tatile gidelim. İşte iş adamları tatile gidiyorum diye Seyşeller'e gidiyor ya, sen onu tatile gidiyor zannediyorsun. Tatile gitmiyor. Peki bunları nasıl tespit edeceğiz ve nasıl şeffaf olacağız? 300 ekonomist şeffaflık çağrısı yapmış. İsterseniz Uluslararası Şeffaflık Derneği Türkiye Başkanı Sayın Oya Özaslan'la konuşalım. Kendisi canlı yayında, telefon attığımızda. Sayın Özaslan, günaydın.
Günaydın Murat Bey.
Efendim, böyle bir şeffaflık mümkün olabilir mi dünyada, sağlanabilir mi gerçekten?
Şimdi biz aslında G20 sırasında, 2015 G20 sırasında bir rapor yayınladık. Ve tamamen bu konuyla ilgiliydi. Offshore şirketlerinin nasıl yolsuzluk dünya üzerinde yayılması için bir araç olarak kullanılmasıyla ilgiliydi bu.
Evet, internete de koyduğunuz araştırma bu.
Evet evet, doğrudur.
Okudum, evet efendim.
Burada aslında şimdi bir önceki yıla bakarsanız, bir önceki yıl G20'de dünya liderleri bir araya geldiler. İşte 20 tane ülke artı Avrupa Birliği. Bunlar bir araya geldiler ve G20 ile ilgili bir ilke kararı yayınladılar. Bu da offshore'lar dediğimiz aslında sahibinin gizli olduğu bir takım şirketlerle ilgili yasal düzenlemelerin yapılması, yolsuzlukla mücadelenin için bunun önemli bir araç olduğu hususundaydı.
Evet.
Bu Avustralya'daki 2014'teki G20'de yayınlandı. Ondan sonra da biz de onu izledik. Aslında bu bir sözdü dünya liderlerinin verdiği. Ama bir yandan da baktığımızda ne yaptılar buna diye bir inceledik. Ve bu incelememiz sırasında birçok ülkenin bu konuda herhangi bir önlem almadığını
görüyoruz.
Ama
evet,
dünyada belli yasal değişimler söz konusu bununla ilgili. Avrupa Birliği bir adım atmayı düşünüyor. Özellikle de kamuya açık olmayacak bu ama şöyle bir şey yapılması düşünülüyor Murat Bey. Şimdi biliyorsunuz bir şirketin kaydını incelemek, kim ortağıdır bunu görebilmek ticari sicili kayıtlarıyla mümkün. Ama evet, offshore'daki sistem çok farklı. Offshore'da inanın bir ehliyet almaktan kolay, inanın bir kütüphanenin kartını almaktan kolay. 2-3 gün içinde maksimum ve çok az belgeyle orada bir şirket kurabiliyorsunuz. Ve bu, ve bu şirketin ortağı olarak siz gözükmüyorsunuz. Esas aslında en büyük mesele budur. Yani tamamen şeffaflıktan uzak, tamamen kapalı bir sistemden bahsediyoruz.
Anladım.
Gidip gidiyorsunuz, orada birisini direktör olarak atıyorsunuz, onlara yetki veriyorsunuz. Bu konuda özel uzmanlaşmış avukatlık şirketleri var, bu konuda uzmanlaşmış belki danışmanları var.
Zaten oradan sızdığı onlara da belirleniyor. Başka bir avukatlık şirketinden evet, sızdığı belirtiliyor.
Ve yani düşünün, bu bir sadece avukatlık şirketinin, bir ülke ve bir avukatlık şirketiyle ilgili yayınlanmış
doğru
belgeler.
Söylüyorsun. Sadece bir düşünün, avukatlık bürosundan bahsediyoruz.
Evet, düşünün geri kalanını, dünyanın geri kalanını düşünün. Evet. Aslında bütün kasası dünyanın buralarda.
Buralarda. Yapıyor. Peki bu şeffaflığı sağlamak için kimin adım atması lazım? Devletlerin mi, Birleşmiş Milletler'in mi? Yani az önce söylediğim 300 ekonomist de bir bildiri yayınladı. Sizin bu yayınınıza destek de vermiş oldu aynı zamanda. Kim adım atacak efendim bu şeffaflığı sağlamak için?
Şimdi aslında ben biraz ondan bahsediyordum. G20 bunu kabul etti. Fakat G20'nin adım atması, büyük bu devletlerin adım atması biraz zor oluyor.
Zor, evet.
Öncelikle
çünkü sermaye bu ülkelerde.
Öyle. Ve bu ülkelerden elde edilen paralar daha çok da aslında sadece bu ülkelerden değil, pardon, bütün dünyadan elde edilen paralar bunun içinde oldukça kara paraya elverişli işlemler de olabilir. Yolsuzluktan elde edilmiş işlemler de olabilir. Diktatörlerin biriktirdikleri ve ülkelerinden çaldıkları paralar da olabilir.
Evet.
Bunları götürüp aslında tamamen bu offshore'da yatırıyorlar. Bütün mesele bunun kapalı olması. İngiltere bu konuda bir adım attı geçen sene itibariyle. Dedi ki benim ticaret cidimin yanında ayrıca da çünkü ticaret sicili bir şey ifade etmiyor. Gidiyorsunuz bu offshore ülkelerine bakıyorsunuz. Orada bir tane bir direktör var. Ona vekalet verilmiş. Siz onun arkasında kim var? O gizli ortağı onun kim, hiçbir şekilde göremiyor.
Göremiyorsunuz.
Mesele tamamen burada.
Tabii.
Bu yani bir sarı çizmeli Mehmet Ağa. Orada birisi var. Evet. Ve bunun üzerinden şunu söyledi bir kere. Ben normal bir ticaret sicili kaydımın yanında bir de bunun ortağı kimdir, gerçek ortak kimdir, buna ilişkin bir kayıt tutacağım ve bu kayıt da halka açık olacak.
Bu adımı gerçek atan İngiltere mi Sayın Özaslan?
Evet, bunu adımı atan İngiltere.
İngiltere Başbakanı aslında David Cameron'ın babasının hesabı ortaya çıktı offshore hesabında. Onu da söylemek lazım.
Öyle oldu, o da onun için aslında epeyce utanç verici bir şey oldu.
Gürültü koptu.
Çünkü,
evet, İngiltere'de.
Bunu ilan etmişken bir an bu konuda önemli adımlar atıyoruz derken
evet.
Fakat sonra zannederim ben o vergilerin hepsini ödedim. Bununla ilgili bütün vergiler ödenmiştir.
Evet, yani küçük bir rakam aslında ama tabii bunu İngiliz halkından saklamış olması asıl gürültüyü koparan rakam değil.
Tabii ki.
Bunun söylenmemesi asıl gürültü koparan o, evet.
Evet, yani şeffaflığın olmaması.
Evet,
yani,
bravo.
Talep ederken.
Evet.
Şimdi şunu söylemek lazım. Biz raporda aslında dile getirmiştik. Dünyada bu konuda yavaş yavaş bir adım atılıyor.
Atılıyor.
Son derece yavaş oluyor ve geriden geliyor. Dediğim gibi 2 yıl önceki G20'de kabul edilen prensip için işte İngiltere biraz bir yasal değişiklik yapayım dedi. Bunun bir süresi var. Ve tabii ki sadece Londra'yı içeriyor bu. Londra'nın dışındaki adaları içermiyor. Evet. Bu en büyük eksikliklerden biridir. Londra'nın içinde de aslında bir takım bu offshore hesapları var. Ama İngiltere için en büyük hususlardan biri Virgin Islands'dır. Virgin Islands.
Virgin adaları önemli, yani evet.
Evet, orası en önemli offshore kaynaklarından biridir. Burayı hariç tuttu İngiltere mesela. Bu önemli bir şeydi.
Neden acaba?
Ama herhalde henüz hazır değilim filan dedi ama bu da şu anlama gelir. Yani Londra'yı
orada temizlenecek bir şeyler var anladığım kadarıyla, evet.
Yani Londra'dakiler bu arada dışarı kaçmış olabilir. Evet. Adalarına gitmiş olabilir.
Olabilirler.
Şimdi burada biz rapor yayınladık. O raporda aslında dünyada bu offshore dolayısıyla gizlenen paranın 2 trilyona yakın olduğu.
Ne kadar efendim, bir daha söyleyin.
2 trilyon dolara yakın olduğu.
2 trilyon dolar.
Evet ve bu tabii ki içinde büyük oranda kara para aklama, işte yolsuzluktan elde edilen paraların oralara gitmesi, bu diktatörlerin paraları falan derken, yani orada müthiş oranda aslında bir illegal paradan da bahsediyoruz. Yani tabii, sadece vergi kaçırma ile de sınırlı değil
yani
bu.
Yani kaynağı belirsiz paralar değil mi efendim?
Evet ve bunları saklamak için nereye gidiyor? Çalınıyor Afrika ülkesindeki bir diktatörden paralar. Nereye gidiyor? Nerede saklanıyor? İşte Swiss bankalarında, İsviçre bankalarında saklanıyordu biraz. Swiss Leaks'le ortaya çıktı bir miktar. Şimdi de
buralara
gittiğine ilişkin. Aslında bu açıldıkça biz bir miktar daha görüyoruz. Dünya biraz, bir miktar daha şeffaflaşıyor.
Bakalım bu, bakalım sizin bu raporunuz evet, inşallah daha da katkıda bulunur. Bir de şeffaf olmayan bir şey daha var Oya Hanım. Onu da çok kısa konuşalım. Aslında süremiz tamamlandı ama siz güzel anlatıyorsunuz. Ben de kesmek istemedim. Bunların sızdığı yerler de meçhul. Mesela Türkiye'de Pelikan dosyası sızdı, belirsiz. Baykal kaseti sızdı, belirsiz. Panama belgeleri sızdı, sızdıran belirsiz. Burada da bir şeffaflık yok. Öyle değil mi? Gerçi bu sizin konunuz değil ama hani bilişim uzmanlarının araştırması gereken bir konu, ama burada da bir şeffaf olmayan şey var dünya üzerinde. Bir türlü bulunamıyor.
Bunun neden olduğunu aslında doğrusu bilmiyoruz. Yani bu sızdırma tabii WikiLeaks'le başladı.
Evet.
WikiLeaks'deki aktivist arkadaşımız Julian Assange aslında bu konularda ilk hareketi yapan oldu. Sonra da Snowden'da gördük bunu.
Evet.
Fakat tabii bunun arkasında bu sefer kim var? Şu anda bilmiyoruz. Bu ama yaptıkları dolayısıyla dünyada da bir şeye hizmet ediyorlar. Aslında bilginin yayılmasına da
çok da kötü bir şey yapmıyorlar diyorsunuz yani.
Bir peki, yandan öyle. Kimin yaptığını, arkasındaki motivi bilmiyoruz. Ama bu sayede her şey ortaya dökülüyor, saçılıyor.
Doğru. Uluslararası Şeffaflık Derneği Türkiye Başkanı Oya Özarslan. İnşallah bu şeffaflık %100 Türkiye'de yansır. Her alanda Türkiye'de yansır. Etik değerler yükselir. İnsanlar istifa etmenin erdemini de öğrenirler. Bu dileklerle kapatalım ve size çok çok teşekkür edelim.
Ben teşekkür ediyorum.
Ekonomi.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, 4 ilde hayali ihracat operasyonu var. Bir son dakika gelişmesi: İstanbul merkezde düzenlenen hayali ihracat operasyonunda 40'a yakın kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı hayali ihracat operasyonu yaptı. 40'a yakın kişi var gözaltında. Suudi Arabistan'da petrol bakanı görevden alınmış. Sevgili dostlar, Suudi Arabistan Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Ali En-Naimi 21 yıldır bu görevdeymiş. 21 yıldır mı? Bakana bak. 21 yıldır aynı görevde petrol bakanı. Tabii demokrasi olmayınca bakanlar 21 yıldır görevde oluyor. Kral diyor ki seni atadım. Sonra kral seni unutuyor orada. 21 yıl kalıyorsun. Tabii 21 yıllık petrol bakanının görevden alınması Kral Selman'ın 31 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın daha da güçlendiği anlamına geliyor. Muhammed bin Salman'ın Suudi Arabistan'daki en önemli hedefi ne biliyor musunuz? Suudi Arabistan'ı petrole bağımlı bir ülke olmaktan kurtarmak. farklı alternatifler arıyor Muhammed Bin Salman, 31 yaşında. Dünyada petrol tükeniyor. Suudi Arabistan'da da tükeniyor ve Suudiler bunun farkında. Suudi Arabistan'la ilgili bazı rakamlar verelim sevgili dostlar. Ülkede bakın devlet bütçesinin %90'ı petrole bağımlı. %90. Yani petrol olmazsa Suudi Arabistan dımdızlak ortada kalıyor. Dımdızlak böyle. Aç gezecek. İhracat gelirlerinin tamamı petrolden. Tamamı. Herhangi bir sanayi üretimi yok. Herhangi bir teknoloji üretimi yok. Herhangi bir gıda üretimi yok. Tamamı petrolden. Türkiye ekonomisinin gücünü ve çeşitliliğini düşünün sevgili dostlar. Biz dünyaya ne kadar kaç kalem mal satıyoruz bakın. Bizde gıda var, deniz ürünü var, teknoloji var, sanayi mamülü var, teknoloji mamülü var, silah sanayi var. Dizi bile satıyoruz, dizi film satıyoruz. Bizde petrol yok tamam. Ama iyi ki de petrol yok. Petrol olsaymış biz tembelin önde gideni olacakmışız. Şimdi bakın ne kadar çok çalışıyoruz. İhracat kalemlerimize bakın. İş adamlarımızın başarısına bakın. O nedenle aman ya bizde petrol yok diye filan hayıflanmayın. Belki böylesi daha hayırlı. Petrol tükenirse Suudi Arabistan'ın satacak hiç malı olmayacak ve aç kalacaklar. İşte bunun farkındalar. Bunun için de Kral Bin Salman, Prens Salman petrole bağımlı olmayan bir ülke yaratmaya çabalıyor. 21 milyon nüfuslu. Suudi Arabistan nüfusu 21 milyon. Halk bu şekilde yaşamaya o kadar alışmış ki petrolle yaşamaya, ülkenin üretim gücü çok zayıf sevgili dostlar. Çünkü hiçbir şey üretmiyorlar başka. Üstelik Suudilerin 2/3 de kamuda çalışıyor. Yani devlet. Devlet var sadece Suudi Arabistan'da. Özel sektör de yok. Nüfusun tamamına neredeyse devlet bakıyor. Ve nüfusun yarısı da 25 yaşın altında. Özgür bir medya yok. Özgür bir hukuk yok. Adalet tamamen devletin tahakkümü altında. Gerçekler halktan gizleniyor. Ekonomik hürriyet, düşünce ve ifade hürriyeti yok. Genç işsizlik oranı, bütün bu zenginliğe rağmen genç işsizlerin oranı %30 sevgili dostlar. Zenginlerden daha çok vergi alacağız. Fakirlere vereceğiz diyor Prens Muhammed Bin Salman, ama işte bakın özgür bir ekonomi olmayınca böyle açıklamalar da oluyor. Garip garip açıklamalar. Akışkan, hareketli ve özgür ekonomide böyle bir vergi ayrımı olmaz. Ekonomi kendi kurallarıyla yürür gider. Koca koca binalar, tesisler yapıyorlar Suudi Arabistan'da ama içi bomboş. 2006'da 10 milyar dolar harcadılar. Bir finans bölgesi yaptılar Suudi Arabistan'da. Ama yarısını bile kiraya veremediler. Çünkü yatırımcılar gelmiyor Suudi Arabistan'a. Neden gelmiyor? Çok açık neden gelmediği. Ekonomi özgür değil ki. Kadınlara neredeyse ikinci sınıf muamele veriliyor. Neredeyse değil, tamamen öyle. Kadınların araba kullanması yasak Suudi Arabistan'da. Ehliyet bile verilmiyor. Böyle bir ekonomiye yatırımcı gelir mi? Şunu unutmayın, yıllardan beri program yaptığım her radyoda söylerim. Özgürlük varsa, demokrasi varsa, insan hakları varsa ekonomi çok güzel olur. O ülke en zengin ülkelerden birisi olur. Bakın dünyanın en gelişmiş, en zengin ülkelerine. Bakın, haritayı açın bakın sevgili dostlar. Çok kolay bu ya. Dünyanın en zengin ülkelerine bakın. Kim onlar? Amerika, Almanya, Fransa, İtalya değil mi? İsveç. Peki bu ülkeler neyle yönetiliyor? Demokrasi, özgür medya, hukuk devleti, ifade hürriyeti. Anlatabiliyor muyum? Peki ya Suudi Arabistan gibi ülkelere bakın. Yerin altından para fışkırıyor. Adamlarda işsizlik %30. Ve çalışanların neredeyse tamamı devlet sektöründe. Özel sektör bile yok. Özel sektör olmayınca da özgürlük yok. Demokrasi yok. Medya yok. Sevgili dostlar. Her şey bir aile tarafından yönetiliyor. Aile şirketi gibi devlet. Para gelmiyor. Ekonomiyle demokrasinin yan yana olmasının ne kadar önemli olduğunu Suudi Arabistan'da görebiliyorsunuz efendim. Standard & Poor's ekonomi haberlerine devam edelim. Standard & Poor's derecelendirme kuruluşu ve onun direktörlerinden Trevor Cullinan Türkiye 2015 yılında güçlü bir büyüme gösterdi. Beklediğimizden daha güçlü büyüdü demiş. Teşekkürler Standard & Poor's. Son iki yılda milyonerlerin sayısı arttı demiştik. Nerede? Türkiye'de. Zaten bu belli. Şöyle bir bakıyorsunuz sevgili dostlar. Millette para yok, para yok diyorlar. Hafta sonları yollar arabaları almıyor. Yazlıklar peynir ekmek gibi satılıyor. Turistik tesisler full çekiyor, full. Şimdi önümüz Ramazan, sonra bayram. Görün bakalım. Avrupa turlarını görün. Türkiye turlarını görün. Bir de millette para yok derler. Para var var. Para gani ama millet ağlıyor. Reca abi nasıl işler? Ya iş yok be abi. Yok abi. İş yok diyor da Reca abi. Kullandığı cep telefonu 4000 lira. 4000 lira. Reca abi iş yok diyor, ağlıyor her gün ama Reca abinin bindiği araba senin oturduğun daireyi alır, daireyi. Bakın İstanbul Tuzla'da bir yat fuarı yapılıyordu sevgili dostlar. Fuar devam ediyor mu, bitti mi, bakalım tarihine. Evet tamamlanmış 8 Mayıs pazar günü. Ne olmuş biliyor musunuz? 4 günde yat fuarında 4 günde satılan tekne sayısını söyleyeyim mi size? Sadece 4 günde 76 tane yat satılmış. Hem de bunların değeri inanılmaz rakamlara ulaşıyor. 4 günde 76 tekne. Yani adamın, tekne alan adamın zaten evi vardır bir, yazlığı vardır iki, arabası iki tane, üç tane vardır eşinin, çocuklarının falan, kendisinin. Bir de üstüne tekne alıyor. Tekne almak böyle bir şeydir. Mesela evi olmayan bir insan tekne almaz. Yazlığı olmayan bir insan tekne almaz. Anlatabiliyor muyum? 4 günde 76 tane satılmış. Haydi hayırlı işler. Havalar da hala tam ısınmadı sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. RSFM haberlerine Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden arkadaşlar bağlanıyorlar, anlatıyorlar. Ama bu hafta yavaş yavaş hava ısınacakmış. Özellikle yarından itibaren güneyden gelen, Afrika'dan gelen sıcaklıklar yarından itibaren hava sıcaklıklarını artıracakmış. Sabah akşam üşüyoruz ya, üzerimize ceket giyiyoruz, hırka giyiyoruz, kazak giyiyoruz. Onur mesela eskiden üstü çıplak geliyordu. Kabataş'takiler gibi üstü çıplak geliyordu. Şimdi bakıyorum tişört giyiyor. Ama artık yine eski haline dönebilecek. Beşiktaş şampi manşetleri atmış bugün gazeteler. Fanatik gazetesi öyle demiş. Fotomaç gazetesi Beşiktaş şampi demiş. Fenerbahçe Başakşehir'e 2-1 yenildi. Aradaki puan farkı 6. Önümüzdeki hafta sevgili dostlar Beşiktaş kendi sahasında oynayacak. Vodafone Arena'da Dolmabahçe yıkılacak. Bir beraberlik bile alsa Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edecek. Biz de orada olacağız. Olay yerinden bildireceğiz. Beşiktaşların arasında onların şampiyonluk kutlamasını izleyeceğiz. Onur Er'le beraber röportajlar yapacağız. Beşiktaş bakalım önümüzdeki hafta bir puan alıp şampiyon olabilecek mi sevgili dostlar? Şu anda manşetler böyle. Beşiktaş şampi. Bakalım önümüzdeki hafta yon eklenecek mi? Yarın görüşünceye kadar herkesin karnı tok, sırtı pek olsun efendim. Hoşçakalın.